Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Pek kıymetli dinleyenler, Peygamber Efendimiz'den Hayat Ölçüleri programında tevekkül ve yakin, tereddütsüz iman ve Allah'a tam güven konusunda hadisler okuyoruz. Bugün Ebu Bekir radıyallahu anh'tan bir hadis-i şerif var. Ebu Bekir es-Sıddık radıyallahu anh, ondan rivayet edildiğine göre kendisi şöyle demiştir: hicret yolculuğunda biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile mağaradayken tepemizde dolaşıp duran müşriklerin ayaklarını gördüm. Müşrikler mağaraya kadar gelmiş, orada bakınıyorlar, arıyorlar. Ve ey Allah'ın Resulü, eğer şunlardan biri eğilip aşağıya bakacak olsa mutlaka bizi görür dedim. Korku var, endişe var. Tabii kendisi korkmuyor. Ben kendim için korkmuyorum ya Resulü. Ben bir tane adamım. Ölür giderim, bir şey olmaz ama diyor, siz Allah'ın Resulüsünüz. Sizin için endişe ediyorum diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular: üçüncüleri Allah olan iki kişiyi sen ne zannediyorsun ey Ebu Bekir? Yani iki kişi ve bunların üçüncüleri Allah. Allah bizimle beraberdir. La tahzan inna Allaha ma'ana. Üzülme, Allah bizimle beraberdir. Buyurduğu da aynı yer, aynı zaman. Efendimiz buyuruyor ki: ey Ebu Bekir, korkma, Allah bizimledir. Bir şey olmaz. Allah bizimle olursa bizim hakkımızda endişeye kapılma, üzülme buyuruyor. Demek ki Müslüman Allah'a güvenir, Allah'la beraber olur kalben, Allah'ın yolunda olur, Allah'ın emrettiği şekilde yaşarsa hiçbir şeyden korkmasına gerek yok. Allah onun vekilidir, velisidir. Onun işlerini ayarlar, yoluna koyar, sıkıntılarını giderir, yollarını açar, düşmanlarına karşı zafer nasip eder. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh, adı ve nesebi hadisin baş kısmında zikredilmiş. Şöyle isminde bahsediliyor: Ebu Bekir es-Sıddık Abdullah İbni Osman. Abdullah'mış ismi demek ki. İbni Amir, İbni Ömer, İbni Kâb, İbni Sa'd, İbni Teym, İbni Mürre, İbni Kâb, İbni Lüey, İbni Galip el-Kureşi et-Teymi. Kureyş kabilesi, Teym oğulları kolundan. Hazreti Ebu Bekir Peygamber Efendimiz'den 2 sene sonra Mekke'de doğmuş. Efendimiz'den 2 yaş küçük. Nesebi Mürre bin Kâb da Resul-i Ekrem Efendimiz'in nesebiyle birleşir. İslam'dan önceki 38 yıllık hayatında içki kullanmamış, putlara tapmamış, nezih yaşayışıyla tanınmıştı. Temiz bir hayatı var. Efendimiz peygamber olduğunu söylediği zaman ona hemen iman etmiş. Tereddütsüz iman etmiş. Erkeklerden ilk Müslüman odur. Annesi, babası, evladı ve torunları sahabidir. Babası Ebu Kuhafe Osman bin Amir, Ebu Bekir Hazretlerinden fazla yaşamıştır. Yani oğlunun vefatından sonra da bir müddet yaşamış. Ne var ki Ebu Kuhafe ancak Mekke'nin fethinden sonra İslamiyet kabul etmiştir. Epey bir müddet direnmiş. Mekke fethedilince Hazreti Ebu Bekir ikna ediyor. Babasını sırtına alıp Peygamber Efendimiz'e getiriyor. Efendimiz, ey Ebu Bekir, neden yaşlı zatı yordun diyor. Biz ona gitseydik dediğinde, hayır ya Resulullah diyor, onun size gelmesi daha uygundur buyurarak Efendimizin yanında onun şehadet getirmesine vesile oluyor. Tabi o şehadet getirince de ağlamaya başlıyor. Hazreti Peygamber Efendimiz soruyor, niçin ağlıyorsun ey Ebu Bekir diye. Diyor ki, ya Resulullah, bu el babamın eli yerine Ebu Talib'in eli olsaydı, amcan Ebu Talib'in eli olsaydı sen daha çok sevinirdin, ne kadar isterdim diye Efendimiz'i sevindirmek istediğinin, onu daha çok düşündüğünü ortaya koyuyor. Efendimiz'e doğru söylüyorsun, sen sıddıksın diyor. Doğrusun bu isteğinde, yani gönül almak için söylemiyorsun diye tasdik ediyor. Hazreti Ebu Bekir Peygamber Efendimiz'in en samimi dostu, mağara arkadaşı, kayınpederi, veziri, danışmanı ve ilk halifesi olmuştur. Yarı gar derler. Mağara arkadaş. Yar arkadaş demek. Gar da mağara demek. Bu tabir bu güzel hatıradan edebiyatımıza bir yadigar kalmış. Yarı gar, mağara dostu yani en samimi, çok samimi dost demek olmuş. Mana kaymasına uğramış. Ve birbirleriyle çok iyi dost olanlar birbirlerine bu benim yarı garımdır derler. Yarı garım falanca kimseye diye. Yani çok samimi dost olduğunu ifade ederler. Hazreti Ebubekir Efendimizin Peygamber Efendimiz'e mağaradaki arkadaşlığından kalan bir hatıra. Hazreti Peygamber'e tam güveni ve bağlılığı sebebiyle Sıddık ünvanını almıştır. Mali imkanları ve sosyal itibarı oldukça yüksek olan Hazreti Ebubekir, Müslümanların dar zamanlarında özellikle Mekke döneminin ilk senelerinde Müslüman olan köleleri sahiplerinden büyük paralarla satın alıp azat etmiştir. İslam harplerinde de en büyük mali yardım daima Hazreti Ebubekir tarafından yapılmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem son hastalığında imamlığa Hazreti Ebubekir'i geçirmiş ve kendisi de arkasında namaz kılmıştır. Hazreti Ali diyor ki Peygamber Efendimiz diyor dinimizle ilgili hususlarda Hazreti Ebubekir'i başımıza geçirdi. Ona güvendi. Biz de diyor dünyamızla ilgili hususlarda onu başımıza geçirdik. Yani din ve dünya iki önemli husus. Din konusunda Hazreti Ebubekir'e razı olduysa Peygamberimiz o zaman dünya konusunda daha çok razı olur diye onu halife seçtik diyor. Resul-i Ekrem'in vefatında soğukkanlılığı ile ashab-ı kiramı yatıştıran odur. İslam'ın ilk halifesi olan ve 2 yılı biraz aşkın bir süre bu vazifeyi sürdüren Ebubekir radıyallahu anh, ridde olayları denilen dinden dönme teşebbüslerini fevkalade dirayetle engellemiş, İslam devletinin dağılmasını önlediği gibi fetihlerin devamını da sağlamıştır. Çok kritik bir zamanda, çok hassas bir noktada büyük bir vazife icra ediyor. Kur'an-ı Kerim onun hilafeti döneminde toplanıp bir araya getirilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uyumakta ve onu izlemekte hassasiyetiyle ashab arasında temayüz etmiş olan Hazreti Ebubekir Hicri 13 senesinde Medine'de vefat etmiş ve pek sevdiği Resul-i Ekrem'in yanına defnedilmiştir. Radiyallahu anh. Hadisin şerhine gelince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hicret esnasında yol arkadaşı Ebubekir ile birlikte Mekke'den çıkıp birkaç günlüğüne Sevr mağarasına sığınmıştı. Müşrikler ise her tarafta onları arıyordu. İşte onlardan bir grup mağaranın üzerinde gezinip dururken gelmişler, mağaranın etrafında dolaşıyorlar. İçeriden Hazreti Ebubekir onların ayaklarını görmüş ve endişesini şöyle eğilip ayaklarının dibine bakacak olsalar bizi görecekler sözüyle dile getirmişti. Allah'a karşı her an tam bir güven ve tevekkül içinde bulunan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, üçüncüsü Allah olan iki kişiyi sen ne sanıyorsun? Onlar hiç ele geçer mi diye onu teselli etmişti. Allah'ın kendilerini koruyacağına olan güvenini ortaya koymuştu. Kur'an-ı Kerim olayı anlatırken bu birliktelik mazhariyetini üzülme, endişelenme, Allah bizimledir tespitiyle vermektedir. اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا Tevbe suresi 40. ayet kerimede arkadaşına diyordu ki diyor üzülme, Allah bizimle beraberdir. Tevekkül ve yakin duygusu kemal noktasını bulduğu zaman kul Allah'tan, Allah Teala'nın yardım ve korumasını sanki gözleriyle görüyormuş gibi bir huzur ve tatmine ulaşır. Bu noktadan sonra da hiçbir şeyin kaygısı söz konusu olmaz. Kendisi bu noktada bulunan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebubekir'i de aynı noktaya çağırmaktadır. Nitekim Allah Teala şüphesiz biz peygamberimize ve müminlere bu dünya hayatında da şahitlerin şahitlik edecekleri günde de yardım ederiz buyurmuştur. Peygamber ve inananları yalnız bırakmayacağını duyurmuştur. O zaman Allah'a güvenmek gerekir. Tedbir almak güvensizlik anlamına gelmez. Allah'a güvenmekle birlikte tedbir de almak lazım. Peygamber Efendimiz Cenab-ı Hakk'a olan bu kuvvetli tevekkülüne rağmen ne yaptı? Gizlice çıktı Mekke'den. Ters istikamete gitti. Şaşırttı müşrikleri. Mağaraya sığındı. Orada 3 gün kaldı. Tedbirini aldı. Ama Allah'a tevekkülü de tamdı. Hazreti Ebu Bekir Peygamber Efendimiz'e küçük bir zararın gelmesini bile istemiyordu. Onu düşünüyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çevresindekiler için güven kaynağıydı. Kendisi emniyette emin olduğu gibi çevresindekiler de güven telkin ediyordu. Ümmü Seleme radıyallahu anhadan rivayet edildiğine göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem evinden çıkacağı zaman şöyle dua ederdi. Bismillahi tevekkeltu alallah. Allahümme inni e'udu bike en azille ev udalle. Ev ezille ev üzelle. Ev azlime ev uzleme. Ev ejhele ev yücele aleyye. Evden çıkış duası diyebiliriz buna. Evden çıkarken Peygamber Efendimiz'in okuduğu duayı Ümmü Seleme validemiz bizlere naklediyor. Allah'ın ismiyle çıkıyorum. Allah'a güveniyorum, tevekkül ediyorum. Allah'ım doğru yoldan sapmaktan ve saptırılmaktan sana sığınırım. Hataya düşmekten ve düşürülmekten sana sığınırım. Ayağımın kaymasından sana sığınırım. Haksızlık yapmaktan ve haksızlığa uğramaktan sana sığınırım. Cahilce davranmaktan ve bana cahilce davranmasından sana sığınırım. Burada dört şeyden Allah'a sığınır Efendimiz. Sapmaktan, ayağının kaymasından, zulmetmekten, cahilce davranmaktan. Bir de bunun kendisine doğru olan yönleri var. Bu şekilde 8 madde oluyor. Sapmaktan, saptırılmaktan. Ayağının kaymasından, ayağının kaydırılmasından, zulmetmekten, zulme uğramaktan, cahilce davranmaktan, cahilce davranmaktan Allah'a sığınırım diyor. Ümmü Seleme validemiz Kureyş'ten Ebu Ümeyye Huzeyfe'nin kızı ve asıl adı Hint. İlk eşi Abdullah İbni Esed ile Habeşistan'a hicret etti. Oğlu Seleme orada dünyaya geldi. Ailece Medine'ye döndüler. Kocası Abdullah Uhud gazvesinde yaralandı ve vefat etti. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile evlenip müminlerin arasına katıldı. Ümmü Seleme validemiz sahabiler arasında bilgisi, güzel konuşması ve faziletiyle bilinir. Resul-i Ekrem Efendimiz'den 378 hadis rivayet etmiştir. Kocası ölünce, kocasını çok seviyor tabii ki. Efendimiz teselli ediyor. Diyor ki, sabret diyor. Allah, inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Allahümme ecurni fi musibeti ve ahlifli hayra minha. Allah'ım bu başıma gelen musibet sebebiyle bana ecir ver ve bana ondan daha hayırlısını nasip et. Kaybettiğimin daha iyisini ver diye dua et diyor. Musibet esnasında bu duayı okumayı tavsiye ediyor Peygamber Efendimiz. Ümmü Seleme validemize diyor okudum diyor ama diyor düşünüyorum ki yani Ümmü Seleme gibi Ebu Seleme gibi değerli bir zatı artık ben nereden bulurum diye düşündüm diyor. Bundan daha iyisi olmaz ama dedim diyor. Yine de Resulullah'ın öğrettiği duayı okudum diyor. Sonra diyor Allah Teala gerçekten ondan daha hayırlısını Resulullah bana nasip etti diye söylüyor. Demek ki Cenab-ı Hak için zorluk yok. Her şeye kadir. 90 yaşlarındayken Hicri 62 senesinde Medine'de vefat etmiş Ümmü Seleme validemiz. Hazreti Peygamber'in eşlerinden en son vefat eden odur. Baki mezarlığına defnedildi. Cennetül Baki dediğimiz Baki mezarlığına defnedildi. Allah ondan razı olsun. Tevekkül ve yakin her an Allah ile beraber olma şuurudur. Sürekli güven bu şuurun sonucudur. Annemiz Ümmü Seleme radıyallahu anh bu rivayetinde sevgili peygamberimizin evinden çıkacağı zaman bir rivayete göre mübarek gözlerini gökyüzüne çevirerek, semaya bakarak yaptığı dua ve güven yenilemesini haber vermektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu duayı yapmadan evinden çıkmadığını da yine Ümmü Seleme validemizin bir başka rivayetinden öğreniyoruz. Allahümme inni e'udu bike en adille ev udalle ev ezille ev üzelle ev azlime ev uzleme ev ecehle ev yücele aleyye. Bunu okuyor Efendimiz başında Bismillah tevekkel tuallallah dedikten sonra. Evden çıkıp topluma karışmak, günlük işlere dalmak, yani insanlarla değişik boyutlu temaslarda bulunmak demektir. İnsanlarla görüşeceksin, konuşacaksın, işlerin olacak. Efendimiz yalnızken de, evindeyken de, sokakta, çarşıda, pazardayken de, tüm işlerinde Allah'a güvendiğini, ona sığındığını ifade etmektedir. Münasebetlerde haklara riayet etmekte doğru yoldan ayrılmaktan, saptırılmaktan, kasıtlı kasıtsız haktan uzaklaşmaktan, başkasının kendisini yanıltmasından, muamelelerinde zulüm yapmaktan, kendisine başkalarının zulmetmesinden, insanlara karşı cahilce davranmaktan, cahillerin kaba ve kasıtlı davranışlarına muhatap olmaktan, Allah'a sığınmak tam bir güven duygusuyla güne başlamaktır. Demek ki hayatta bunların hepsi oluyor. Bu tür şeyler Efendimiz bunlardan Allah'a sığınıyor. Dünya işlerine dalıp Allah'ı unutmak, insanların telkinlerine kanıp doğrudan ayrılmak hiç şüphesiz ki insanı birçok yanlışa itecektir. Böyle bir tehlikeyi daha ilk adımda Allah'ın yardımını ve korumasını talep ederek önlemeye çalışmak, bizzat kendi kendisine uyanıklığı telkin etmek demektir. Hadis-i şerifte Peygamber Efendimizin sapıklıktan, zilletten, ayağının kaymasından, zulümden ve cahilce davranışlardan Allah'a sığınırken, bu noktaların toplum içinde son derece önemli olduğuna dikkat çekmiş, bu tür tehlikelerden uzak kalabilmek için Allah'tan yardım dilemek gerektiğine ısrarla işaret etmiş olmaktadır. Hadis-i şeriften Allah'a tam güven ve tereddütsüz imanın duaları da yansıması gerektiği anlaşılmaktadır. Yani dualarda da tevekkülümüzü gösterelim. Hazreti Peygamber daima Allah'a sığınır ve ondan yardım dilerdi. Sadece evden çıkarken değil, Efendimizin her anı dua halinde. Evden dışarı çıkarken bu hadis-i şerifteki gibi dua etmek müstehaptır. Nasıldı dua? Bismillah, tevekkeltu alallah, Allahümme inni e'udu bike en adille e'udalle, ev ezille e'üzelle, ev azleme e'udleme, ev ejhele e'yücehele aleyye. Sapıklık, zillet, zulüm ve cehaletten sürekli uzak kalmaya gayret etmek lazımdır. Enes bin Malik radıyallahu anh naklediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Kim evinden çıkarken şöyle derse Bismillahi tevekkeltu alallah ve la havle ve la kuvvete illa billah derse, yani Allah'ın adıyla çıkıyorum, Allah'a güveniyorum, günahtan kaçacak, ibadet edecek güç, kuvvet ancak Allah'ın yardımıyladır derse, kendisine doğruya iletildin. Yani Allah sana doğru yolu gösterdi sana. İhtiyaçların karşılandı. Düşmanlarından korundun diye cevap verilir. Şeytan da kendisinden uzaklaşır. Demek ki evden çıkınca okunacak diğer bir duada buymuş. Bismillahi tevekkeltu alallah ve la havle ve la kuvvete illa billah. Hadiste diğer bir rivayette şu ilavede var. Şeytan diğer şeytana hidayet edilmiş, ihtiyaçları karşılanmış ve korunmuş kişiye sen ne yapabilirsin ki der. Allah onu doğru yola ulaştırdı. İhtiyaçlarını karşıladı ve korudu. Buna bir şey yapamazsın diyor. Artık boşuna uğraşma, başka yere git diye kendisi gidiyor. Başkalarını da onu tavsiye ediyor. Bu hadis-i şerif bir önceki hadisin adeta bir parçası veya devamı gibidir. Evinden çıkarken Bismillah, tevekkeltu alallah ve la havle ve la kuvvete illa billah diyenin Allah'a güven tazeleyip işlerini hatadan korunmasını, taat ve hayırlara muvaffak kılınmasını Allah'ın yardımına bağlayan, yani inancını böylece ortaya koyan kişinin umduklarına kavuşacağını haber vermektedir. Üstelik şeytanın kendisini yanıltmaktan ümidini kesip uzaklaşacağını bildirmektedir. Tevekkül etmesini bilen tam bir güvenceye kavuşmuş demektir. Kulun Allah'a tevekkül ettiğini bilmediği için onu yanıltmaya çalışan şeytanı, durumu bilen şeytanın boşuna uğraşma, o sigortalandın diye uyarması Allah'a tevekkülün gücünü gösterir. Demek ki Allah'a güvenip sığınmak en sağlam barınakta korunmak demektir. Evden çıkarken hadisteki cümlelerle dua etmek müstehaptır. Bunu alışkanlık haline getirmek, çocuklara da öğretmek gerekir. Bismillahirrahmanirrahim. La havle ve la kuvvete illa billah. Yani çoluk çocuğumuza, ailemize, eşimize, dostumuza bu duayı öğretelim. Ne kadar dua öğrenirsek Kur'an'dan, hadislerden o kadar biz kârımızadır. Her fırsatta onları okuruz. Hem de Kur'an'dan ve hadislerden dualar okumuş oluruz. Yine Enes radıyallahu anh anlatıyor. Nebi Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında iki kardeş vardı. Bunlardan biri ilim öğrenmek için Peygamber Efendimiz'e gelir, onun meclisinde bulunurdu. Diğer de geçimlerini temin için çalışırdı. Bir gün çalışan kardeş ötekini Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şikayet etti. Yani ben çalışıyorum, o hazır yiyor, oturuyor gibi. Peygamber aleyhisselam da belki de sen onun sayesinde iş buluyor, rızıklandırılıyorsun buyurdu. Sadece zahire, dışa bakmamak lazım. Dış görünüşte insan çoğu şeyi görmeyebilir. Arkasında görünmeyen alemde neler var onu bilmek lazım. Zahiren baktığında birisi mescitte oturuyor, işte hadis dinliyor, Kur'an ezberliyor. Öbürkü çalışıyor, üretim yapıyor. Ama Efendimiz diyor, belki de sen onun hürmetine diyor iş buluyorsun, rızıklandırılıyorsun diyor. Bilemezsin. Dolayısıyla dini ilimler öğrenmek, dini ilimlere vakit ayırmanın önemi burada ortaya çıkıyor. Birlikte yaşayan iki kardeşten biri ötekine işinde ve sanatında yardım edeceği yerde Hazreti Peygamber'in meclislerine devam ederek ilim öğrenmeyi tercih etmişti. Bu durum bir süre sonra öteki kardeşin şikayetlenmesine, bu şikayetini Resul-i Ekrem'e kadar iletmesine sebep oldu. Bu zat kardeşinin de kendisi gibi çalışmasını, geçimlerine katkıda bulunmasını istiyordu. Bütün yükün kendisine kalmış olmasından yakınıyordu. Görünüşe göre de haklıydı. Zahiren de haklıydı. Durumu öğrenen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işin farklı bir yönüne dikkat çekerek, kim bilir belki de sen İlim peşinde olan o kardeşine de baktığın için iş buluyor, sanatını icra ediyor. Böylece kazancın kolaylaşıyor. Belki de sen ona değil, o sana bakıyor. Buyurdu. Bu ifadesiyle Hazreti Peygamber çalışmayı terk etmeyi tavsiye etmiyor. İlmin geçime katkısının olmadığını sanmanın yanlışlığına dikkat çekiyor. Nitekim bir başka hadis-i şerifte de Resul-i Ekrem Efendimiz, İlim öğrenen kişinin rızkını Allah Teala üstlenmiştir buyurmaktadır. Bir başkasında kardeşinin yardımında bulunduğu sürece Allah da kuluna yardım eder buyurmaktadır. Netice olarak Allah kendisine güvenen kulunu mahrum bırakmaz. Onu değişik şekillerde rızıklandırır. Tevekkülün karşılığı sebepler dünyasında herhangi bir yolla, herhangi bir şekilde mutlaka görülür. Hadis-i şerifte bu yollardan birine işaret edilmektedir. Durumun nezaketine uygun bir düşünceye sahip olmak gerek. Eskilerin iyi düşündüğü yaptıkları ikazları böylesi yerlerde insan daha iyi algılayabilmektedir. Güçsüz ve zayıflarının sebebiyle rızıklandırılıyor ve destekleniyorsunuz. Hadis-i şerifi de bu noktada daha bir netleşiyor. Yani garibanların duası, masumların duası, muhtaçların duası bunları almak çok önemli. İlahi yardım ve tecellinin birçok yolu vardır. Allah akla hayale gelmeyen yer ve yönlerden kullarını rızıklandırır. İlim öğrenmek günlük geçim yönünden bir mahrumiyet sebebi gibi görünse de eninde sonunda onun bereketi kendisini gösterecektir. Hele bugünkü gibi bilgi çağında yaşayanlar ilmin ne ölçüde bir rızık ve hakimiyet vesilesi olduğunu çok daha iyi görecek ve anlayacaklardır. Hadisten öğrendiklerimiz, dini öğrenmek, dine ve insanlara hizmet etmek için ilim yoluna düşenlerin geçimini Allah kolaylaştırır. Başta belki zorluklar olabilir, sıkıntı olabilir ama sonu bolluk, bereket olur. İlim ehline yardımcı olanlar bunun karşılığını mutlaka görürler. Kişi bakımını üstlendikleri sebebiyle rızıklandırılır. Çoluk çocuğu arttıkça rızkı da artar. Bugün bazı İnsanda da yanlış bir inanç var. Çocuk sayısı çok olursa rızık bölünür zannediyorlar. Mesela bir insan ikinci, üçüncü çocuğu oldum diyor ki diğer çocukların rızkını niye buna bölüyorsun, paylaştırıyorsun, eksiltiyorsun gibi cahilce bir söz söylüyorlar. Halbuki Allah Teala her insan rızkını ayrı verir. Dolayısıyla baktığı kimseler, sorumlu olduğu kimseler arttıkça o insanın rızkı da artar. Cenab-ı Hak herkesin rızkını tekeffül etmiştir. Kıymetli dinleyenler, bugün de programımızın sonuna geldik. İşte inşallah yeni bir programda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun efendim.